Ayrım 13 sayfa 175. Dalgalar konuşuyor, Asil dinliyordu. Dalgalar gösteriyor, Asil bakıyordu. Sahilin genişliği ve boşluğu o kadar büyüktü ki insanın evrende işgal ettiği yer gibi Asil de bir kum tanesine benziyordu. Güneş ufka gömülmüş, ayın serinliği kumlara uçlamaya başlamıştı. İlkel çağlarda güneş ile ayı aynı gök cismi sanan kaç kişi olabileceğini düşünen Asil, nemli kumların arasında parmaklarını saplayıp çıkarıyordu. Yapacak bir işi yoktu, kimse onu beklemiyordu. Önünde karşı kıyısız bir deniz, arkasında kum tepeleri ve orman vardı. Su ile toprağın arasında sıkışmış çamurun düşünmekten ve zamanın geçmesini beklemekten başka çaresi yoktu. Asil de öyle yapıyordu. Düşünebileceği her şeyi sırayla düşünüyor ve üşümüyordu. Oysa nereden estiği belli olmayan rüzgar çevresinde dönüyor ve uzamış saçlarını meşale alevine benzetiyordu. Gökyüzü doluydu, adını bilmediği kuşlarla, karıncalara benzeyen kuşlarla. Ardındaki orman dalları tahta kılıçlar gibi çarpışıyor, savrulan kumral havada asılı nehir yataklarından kayıyordu. Asil'in geldiği kentte insanların sahip oldukları sosyal boşluk hakkı 2 metreden fazla değildi. Kaldırımlarda, sokaklarda, trafikte, okullarda, iş yerlerinde iki nesne ya da iki canlının arasında 2 metreden fazla uzaklık yoktu. Ama şimdi Asil ile ona en yakın insan arasında kilometreler vardı. Her metrekaresi bir asansör olan kentten sonra bu sahil tek kişilik bir dünyaydı. Asil de yaşadığı dünyada tek başınaydı. Bacaklarında siyah bir pantolon, gövdesinde siyah bir gömlek, ayakları çıplak, yüzünde birikmiş bir sakal, dudaklarında yeniden başladığı sigara, elinde yeniden başladığı içki, şirin de sigara gibi filtresi vardı. İkisi de koparıp atmıştı. Sadece düşünüyordu, her zamanki gibi. Mr. Mystic adında bir çizgi roman kahramanı yaratmayı hayal ettiği günleri anımsadı. Sadece LCD'nin etkisindeyken dünya dışı varlıklarla iletişime geçebilen garip bir adam. Kadınların kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğini test etmek için pantolonun üzerinden penisiyle oynayan ve önünde eğilen bakışların varlığını kontrol eden bir adam. İlk macerası şöyle başlıyordu. Mr. Mystic bir lokantada oturmuş ve yan masadaki konuşmalara kulak mesafesi oluyordu. Komşularının ilişkisi ticariydi çünkü biri falcı, diğeri müşteriydi. Falcının müşterisinin geleceğine ilişkin söylediklerini istemeden de olsa duyan Mr. Mystic kendi kendine gülüyor ve insanların aptallık sınırları hakkında düşünüyordu. Falcının ilk kehaneti lokantada çıkınca müşterisinin hayatını değişeceğiydi. Konuşmayı sonuna dek dinleyen Mr. Mystic yemeğini bitirmiş ve adımının lokantanın dışına atmıştı ki alnına bir tabancanın namlusu değdi. Tabancayı tutan kişi karşı kaldırımdaki bankayı soymuş olan ancak kaçamadığı için rehine gereksinimini karşılayan bir adamdı. Falcı bir frekans karşılığı yüzünden yanlışlıkla Mr. Mystic'in geleceğini görmüştü. Ancak Mr. Mystic'in bunu anlaması için uzun bir zamanın geçmesi ve koca bir çizgi romanın bitmesi gerekiyordu. Sigaranın dumanına bulanmış nefesi Asil'in yüzünden çıktı. 3 delikten birden güldü. Mr. Mystic'i hayal ettiği günleri düşündükçe güldü. Klinik günleri, beyaz günler, beyazlan midesinin bulandığı günler, aldığı kokuların tamamının sevmediği kokular olduğu günler. Sonra Stan Smith'lerini düşündü. Kim bilir neredeydiler. Asil bilemezdi. O ıssız kumsalda oturduğu saatlerde bir evsizin çöpten çıkardığı bir çift Stan Smith'i incelerken sol tekinin tabanının düştüğünü ve altında katlanmış bir kağıdın durduğunu bilemezdi. Evsizin alıp açtığı kağıtta bir resim gördüğünü bilemeyeceği gibi. Resim ancak bir çocuğun yapacağı gibi iki boyutluydu. Bir ev, içinde bir çocuk, dışında bir yetişkin, ikisi de erkek, pastel boya, güneş yok. Sigaranın dumanına bulanmış nefesi Asil'in yüzünden tekrar çıktı. Bu kez ikiye bölünmüştü. Kıyıya her vurduklarında dalgaların kendisine daha da yaklaştığını gördü. Hiç durmasalar ve bütün dünyayı kaplayana kadar ilerleseler ne olur diye düşündü. Gelen giden olmasa. Güneş ufukta boğulurken Asil ayağa kalktı, pantolonuna yapışmış kumları bacaklarını tokatlayarak söküp attı. Yürümek istiyordu, nereye kadar olursa, yürümek. Viski dolu şişeyle dudak dudağa gelmek için durmak. Sonra tekrar yürümek. Rüzgarın fazlalığını aldığı sahil kumu sertleşmişti. Ayakları batmıyor, adımlar kendiliğinden geliyordu. 18 kilometre boyunca denizin kıyısına uzanmış, üzerinden geçilmesini bekleyen sahilde Asil'in yürüyüşü uzun sürecekti. Ancak kimsenin acelesinin olmadığı bir yer ve zamandı. Belki yengeçler, belki de sadece onların acelesi vardı. Asil'in titrettiği kumlardan kaçan, dönmek için gölgesinin gitmesini bekleyen yengeçler. Kim bilir neyin peşindeydiler. Kalın duvarlı sessiz evden son kez çıkarken annesiyle babası uyuyordu. Odasındaki eşyaları teker teker dokunmuş, salondakilerle fısıldaşmıştı. Annesiyle babasını mobilyalara ve eşyalara emanet edip dışarı öyle çıkmıştı. Azat'ın yeni baskısından gelen para cebinde yazdıklarının hepsi ardındaydı. Sahilde yürürken peşinde bıraktığı ayak izleri gibi. Bedenine yapışan pantolon ve gömleğinin geri kalanını dalgalandıran rüzgar gözlerini kısmasına neden oluyordu. Ama yine de gördü. Bir adım kala durdu ve dizlerini büküp eğildi. Suyun kuma bulaştığı çizgide bir köpek iskeleti yatıyordu. Yarısı kumun altında, kafatası kim bilir nerede. Tuzlu suyun beyazdan beyaza boyadığı kemikleri güneşin artıyla parlıyor ve Asil'in zihninde pencereden gördüğü köpeğin adı geziyordu. Bir sahibinden diğerine koşan, çağrılınca değil kovalanınca hareket eden köpeğin adı. Tanrı ile şeytan arasına gidip gelen insanlığa benzettiği köpeğin adı. Şimdi ise başka bir köpek, etinden uzun zaman önce sıyrılmış iskeletiyle önünde yatıyor ve çağrılsa da, kovalansa da koşamayacak biçimde kuma gömülmüş, yok olmayı bekliyordu. İnsanlığın sonu diye düşündü Asil. Nerede durması gerektiğini bilememekten gelecek. Sınırın hangi yakasında doğduğunu ve hangi yakasında öleceğini bilememekten gelecek insanlığın sonu. Ancak kimin umrundaydı Asil'den başka? Kim ilgileniyordu insanlığın sonuyla? Başlangıçta ilginç olan, maymunlar, kaburga kemikleri, toprak, çamur, doğal çok olmadığı için ölümü aklına getirmeyen bir çocuğa benziyordu insanlık. Bu yüzden ne dinsel gelişimini tamamlayabilmiş ne de şiddet eğiliminden vazgeçebilmişti. 12 yaşındaki bir çocuk kadar kolay kavga ediyor ve seksin ne olduğunu merak ediyordu. Ne ölüm ne de başka bir son. Hiçbir insanlığı ilgilendirmiyordu. Sadece Asil, sadece o düşünüyordu ve sadece Asil bilgi, yetenek ve düşüncelerinden sıyrılıp beninden ibaret kalmak istiyordu. Sadece Asil 18 kilometrelik bir sahilde elinde içki şişesiyle bir köpek iskeletinin üzerinden geçip yürümeye devam ediyordu. Bir zamanlar annesinin kitaplarından birinde okuduğu yıldızları ayırt etmenin yolunu anımsadı. Newton'un ışığı üçgen bir prizmadan geçirip renk yelpazesine ulaşma yöntemiyle yıldızların yaydığı ışık da renklere bölünüyordu. Buna ışık spektrumu deniyordu. Işık elektromanyetik alandaki dalgalardan oluşuyor ve kırmızı en düşük frekansa sahip olan renk olarak biliniyordu. Mavi ise en yüksek frekansa sahipti. Dolayısıyla ışık spektrumu kırmızıya kayan bir yıldız dünyadan uzaklaşıyor, spektrumu maviye kayansa dünyaya yaklaşıyordu. Ancak uzun incelemeler göstermişti ki dünyanın çevresi kırmızı spektrumlu yıldızlarla doluydu. Her şey ve herkes dünyadan uzaklaşıyordu. Doğumundan itibaren her şeyin ve herkesin Asil'den uzaklaşması gibi. Hepsinin rengi kırmızıydı. Kan rengi, acının rengi, terk edenlerin sırtlarının rengi. Asil'den çektikleri kanın sırtlarına bulaştığı terk edenlerin rengi. Uzaklaşan yıldızların rengi. Dünyanın bütün batan güneşlerinin rengi. Doğduklarında artık başka hayatları aydınlatıp ısıtacak olan güneşlerin veda rengi. Sahilin sonu gelmedi ama gün bitti. Asil yeni yaktığı sigarayı hak ettiği gibi içmek için durdu ve kendini kuma bıraktı. Şişeyi yanına saplayıp dizlerini karnına çekti. Bir eliyle diğerinin bileğini tutup kollarıyla bükülmüş bacaklarını sardı. Eğer bir hayatın neden yaşandığı düşünülecekse tam yeri ve zamanıydı. Eğer bir hayatın neden mahvolduğu düşünülecekse tam yeri ve zamanıydı. Ama Asil'in ne kendini acıyacak ne de kendinden nefret edecek gücü vardı. Sadece oturuyor ve sigara içiyordu. Ardında kum tepeleri kadar yaşlı, önündeki deniz kadar sahilin yerlisiydi. Köpüklü suyun içtiği ayak izleri silinmiş olan Asil hiçbir yerden oraya gelmemiş gibi oturuyordu. Ya gökyüzünden bırakılmış ya da kumdan çıkmış bir hayvan gibi. Akşam loşluğunda kumsal ayak basmak için yuvalarından yuvarlanan yengeçler gibi. Oysa düşünecek ne çok an vardı. O sahilde artık hiçbir anlamının kalmadığı davranış ve seçimleriyle doluydu hayatı. 30 yaşındaydı ve benzersiz bir hayat sürmüştü. Sıradan bir çocuk olarak doğmuş, nedeni hiçbir zaman öğrenilemeyen bir deliliğe hapsolmuş, benzerlerinin ancak asla Asil'e benzemeyen çocukların gittiği okullara devam etmiş, alkolle bağımlı yıllar devirmiş, aşık olmuş, intihar etmeye çalışmış, ailesini öldürmeyi denemiş, kural danışmanlığı yapmış, medyumluk hizmeti vermiş, bir kadının intihar etmesine neden olmuş, insanların kötülük topraklarında doğduklarını kanıtlayan bir belgesel çekmiş, ülkenin meclisinde asla telaffuz edilemeyecek konuşmalar yaptırmış ve kalın duvarlı sessiz evden kim bilir kaçıncı kez kaçıp yarım ayın yarısını aydınlattığı sahile gelmişti. Daha ilerisi var mıydı ya da Yakovar'ın herhangi bir emri? Asil'in beni neredeydi? Asil'in zihni kime aitti? Hepsi yanıtsız bir soru sürüsü. Sadece kum ve ıslak havanın soğuğu vardı. Bir de yarım ayın ışığını taşıyan deniz. Dalgaların sırtında ayaklarına kadar gelip geri çekilen yarım ayın ışığı. Başka da bir şey yoktu. Ne Asil'de ne de çevresinde. Ayağa kalkmak için sağ elini kuma sapladı. Sağ kolunu koltuk değneği yapıp doğruldu. Sol elde önünden geçerken şişeyi yakaladı. Hangi yöne doğru yürüdüğünü unuttu. Önemsemedi. İlerleyeceğini sanırken geri döndü. Adımlarını sayabilirdi ama vazgeçti. Sadece yürüdü ve yürüdü. Bu kez köpek iskeletini görmedi. Çünkü bakmadı. Sahili kesen kayalığa vardığında kum tepelerinin arasındaki toprak yola saptı. Çıplak ayak tabanlarını zorlamaya başlayan taşları hissettiğinde sahile girdiği yere döndüğünü anladı. Ayakkabılarını nerede bıraktığını anımsamaya çalıştı. Mucize, anımsadı. Asfaltın toprağa karıştığı çizgiyi geçince başlayan, kasabadan sahile ulaşan tek yolun sağındaki ilk ağacın dibinde Asil'i bekleyen bir çift ayakkabı vardı. Siyah ayakkabılar. Çıplak ayaklarını içlerine gömdüğü ayakkabılarla yürümeye devam etti. Adını bilmediği bin çeşit böceğin sohbetine delip yarım kilo akaranlığın içinde asfalt yolun ortasında yürüdü. Belki gündüz yol çift yönlüydü. Ama artık sadece Asil karar veriyordu. Yolun nereden nereye götürdüğünü. Asfalt yol Asil'i kasabaya taşıyordu. Sağında orman, solundaysa sadece ağırlıklarını hissettiği harabeler. Bin yıldır duranlar. Bin yıldır gitmeyenler. Asil tarafından görülmeden çökmeyecek olan taş tarihler. Asil bakmadı harabelere. Korkutmak istemedi içindekileri. Bir nedeni olmalıydı yıkılmamalarının. İnşa edenler de bin yıldır yaşıyor olmalıydı. İçlerinde ya da çevrelerinde. Çok uzağa gitmiş olamazlardı. Kim evinden kaçabilirdi Asil kadar? Belki de kalın duvarlı sessiz evi inşa etmiş olsaydı kendi elleriyle asla terk etmezdi. Ama dört adım sonra gülümseyip yanıtladı kendini. Ederdin diye söylendi. Başını sallayarak bir öğrenci ve bir öğretmene ayrılıp kendini azarlayarak ederdin çünkü ellerin bile sana ait değil diye bağırdı. Harabenin taşlarından ve ağaç gövdelerinden seken sesi gökyüzüne gitti. Peşinden de kime söylediği belli olmayan artık istemiyorum, yoruldum, ne olur beni affet sesleri yükseldi gökyüzüne. Bir de suyu sıkışmış şişenin çarptığı asfaltı çatlatamayacağını anlayınca kırılmamasından doğan gürültü karıştı Asil'in yolun yüzüğüne. İlk tabelayı görene kadar durmadı. Işıksız tabelede huzur pansiyon yazıyordu. Verandalı ve tek katlı bir bina. Yürümeye devam eden ancak durmuş ayaklarıyla verandaya çıkıp ışıksız binaya seslendi. Kimse yok mu? Önce bir pencere büyüklüğünde ışık, sonra bir kapı genişliğinde insan. Buyur, ne istedin? Boş oda var mı? Gel. Takip etti adamı. Geçti kapıdan, girdi koridora. Bekledi adamı. Bir odadan çıkması için elinde bir anahtarla. Bekledi adamı. Bir odanın kapısını açması için. Girdi odaya. Yarın hallederiz her şeyi. Asil sessiz kaldı ve kapı kapandı. Cibinlik taşıyan iki yatak. Şeffaf ve minyatür sirk çadırları. Beyaz duvarlı, fayans zeminli bir oda. Burada ölmeyecekti Asil. Bu yüzden sakindi. Bir tiyatro sahnesinin perdesini ayırır gibi cibinliği açıp uzandı yatağa. Ayakkabıları, pantolonu ve üzerinde ne varsa hepsi uyudu. Ayakkabıları, pantolonu ve üzerinde ne varsa hepsi sarhoştu. Kahverengi gözleri vardı. Senin adın ne? Asil. Saçları siyahtı. Benimki de Yahya. Ne yapıyorsun burada? Bekliyorum. Ayakları çıplaktı. Birini mi bekliyorsun? Sayılır. 6 yaşındaydı. Kimi bekliyorsun? Sana bir sır versem saklayabilir misin? Pansiyonun sahibinin oğluydu. Tabii ki bir sürü sır saklıyorum ben. Tamam o zaman, beni iyi dinle. Kafamın içinde başka bir Asil daha var. Onun gelmesini bekliyorum. Okuyor, yazıyor ve bine kadar sayabiliyordu. Kafanın içinde mi? Nasıl girmiş oraya? Ben küçükken girmiş, gözlerimden. Bir daha da çıkmamış ama şimdi kayboldu. Ben de ortaya çıkmasını bekliyorum. Asil'le birlikte verandanın ucunda oturuyor, ayaklarını toprağa değiyordu. Ne olacak gelince? Ondan özür dileyeceğim. Çünkü benden istediğini yapamadım. Pansiyonun bir numaralı odasındaki üç yatağın en küçüğünde yatıyor ama fazla uyuyamıyordu, Asil gibi. Ne istemişti senden? Senin gibi olmamı. İyilik topraklarına en yakın oturan çocuktu. Ben nasılım ki? Benden iyi olmamı istemişti ama ben olamadım. Yüzmeyi seviyordu. Sahile gidelim mi? Önce babana sor. Geliyorum, gitme bir yere. Oturduğu yerden bir çekir gibi fırlayan Yahya koşarak pansiyona girdi. Oradan da bir numaralı odaya. Yeni uyanmış babasını yüzünü yıkadığı banyoda buldu. Baba, Asil'le yüzmeye gidebilir miyim? Lütfen, ne olur. Yüzünden düşen suyun bin parça olduğu adam başını oğluna çevirip Asil'le kim dedi. 7 numarada kalıyor. Sahile gidebilir miyim onunla? Adam gece gelen sarhoşu anımsadı ve kızdı. Günün ilk kızgınlığı banyonun küçük penceresinden giren güneşinkine karıştı. Yahya, ben sana ne dedim? Kimseyi rahatsız etme demedim mi? Hem adamın ne olduğu belli değil. Yahya ani öfkenin karşısında anasının rahmine döndü. Çok uzak değildi ne de olsa. Arada 6 yıl vardı. Omzundan tutup önce banyodan sonra da odadan çıkaran babasının önünde verandanın ortasına kadar sürüklendi. Günaydın. Asil oturduğu yerde önce başını sonra biraz da omuzlarını çevirdi. Günaydın. Adamın kendisiyle konuşmak istediğini bildiği için ayağa kalktı. Rahat uyudun mu? Asil anımsamıyordu. Hem de çok. Ne kadar kalacaksın? Asil bilmiyordu. 1 hafta kadar. Yalnız parayı peşin alıyoruz. Tamam, ne kadar? Parayı peşin ödemeyi derhal kabul eden Asil'in yüzünde hiçbir tereddüt belirtisi yakalayamayan adam, pansiyonun kapısını gece yarısı bir yabancıya açmış olmaktan dolayı duyduğu pişmanlıktan kurtulduğunu hissetti. Ani bir kibarlık dalgası hüküm sürdü içindeki suya. Buyurun, ofise geçelim. Ofis dediği yer verandanın 1/3'ünü kaplayan, inşasına son anda karar verilmiş gibi duran beton bir odaydı. Geniş pencereleri verandaya bakan bir oda. Pansiyon binasına yanılmış odanın kapısını cebinden çıkardı, anahtarla açan adam tekrar buyurun dedi. Önce Asil, sonra adam odaya girdi. Asil odadaki 3 mobilyadan biri olan masanın arkasına geçip 2. mobilyaya oturan adamı izledi. Kendisi de 1 adım uzaklığındaki 3.sine oturdu. Yöredeki bütün pansiyon sahipleri gibi odalardan birinde ailesiyle kalıyor ve müşterilerinin zararsızlığından emin olmak istiyordu. İnsanlık teorisinde zararsızlık için ilk şart bir meslek sahibi olmaktı. Asil Bey'di değil mi? Ne iş yapıyorsunuz Asil Bey? Üniversitede öğretim görevlisiyim. Zararsızlığın 2. şartı para sahibi olmak. Ne kadar güzel. Evet, odanın günlüğü 35 lira. Kahvaltı dahil. Kahvaltıyı verandada veriyoruz. 1 haftalık oda ve kahvaltı ücreti. Her ne kadar çarpmayı görünmez bir zihin makinesinde yapmış olsa da fazla para gözdürmemek için hesap makinesini kullanmayı tercih etti. 245 lira. Asil pantolondaki karışıklıkların arasından çektiği destelerin 250 lirayı ayırıp adama verdi. Sonra bir 50 lira daha ayırıp aralarındakini masaya bıraktı. Bir şişe de viski istiyorum. Hangi marka olsun? Asil alkolle bağımlılık yeminini adamın önünde tekrar etti. Fark etmez. Öndeki banknotları sayan adamdan bakışlarını söküp ofisin geniş penceresine saplayan Asil, Yahya'nın bıraktıkları yerde durduğunu gördü. Çıplak ayaklarına bakıyor ve birinin gelip girdiği yerden kendisini çıkarmasını bekliyordu. O kişi Asil olacaktı. Çocuk sahile gitmek istiyordu, ben de gideceğim. İsterseniz götürebilirim. 1 saat sonra döneriz. Adam görünmez zihin makinesinde bir hesap daha yaptı. Annesi bir şeyler hazırlasın da orada yersiniz. Böylece Asil'i daha iyi tanımak için zaman yaratmış oldu. Koltuğundan kalkıp odadan çıktı. Fevziye. Pansiyonun kapısında beliren kadın başını bağlamaya çalışıyordu. Parmaklarının ezberi sayesinde işini bitirip adamın yanına geldi. Asil Bey Yahya'yı denize götürecek. Yiyecek bir şeyler hazırlasana. Bir de bize çay koy. Asil Bey'in kim olduğunu sormayacak kadar kocasını iyi tanıyan Fevziye, ofis ile pansiyon binasının arasındaki kapıdan girip kayboldu. Adam ofisten çıkmış olan Asil'e verandadaki masayı ve çevresindeki sandalyeleri gösterip bir çay içelim öyle gidersiniz dedi. Doğalı birkaç saat olmasına rağmen güneş çoktan yaklaşmıştı. Verandanın çevresindeki alçak duvarın betonuna gömülmüş ahşap sütunların taşıdığı ve kenarlarından biri pansiyon binasına dayanmış olan sarmaşık kaplı çardağın altı ne kadar serinse üstünde de güneşin kızgınlığı o kadar birikiyordu. Ancak o güne kadar üzerindeki güneşin ağırlığından çöken çardağa rastlanmadığından Asil pansiyon sahibinin gösterdiği sandalyelerden birine oturmayı kabul etti. Her ne kadar kahvaltıda viskiyi tercih etse de çay da kötü bir teklif değildi. Ayrıca 1 saatliğine de olsa oğlunu emanet edeceği kişiyi tanımak isteyen adamın endişesini anlayabilecek kadar bir aileye sahip olmuştu. Karşısına oturan ve üstünde sadece bir şort olan adam çenesiyle Yahya'yı gösterip konuştu. Cin gibidir, okulu erken almak istediler de yollamadım. Geçsin tozsun istedim, nasıl olsa yıllarca okuyacak. Biraz koşup terlesin, seneye başlar. Normalde maşallah ya da Allah bağışlasın yanıtlarıyla karşılanacak sözler de bunlar. Ama Asil'in Türkçesini biraz eksikti. Kur'an-ı Kerim Türkçeden çıkınca geriye ne kalıyorsa Asil de o kadar konuşabiliyordu. Yani fazla değil. Bu yüzden yanıt vermedi. Adam da konuyu ters yüz etti. Siz hangi üniversitede çalışıyorsunuz? İstanbul Üniversitesi. Tam duyduğu yanıt üzerine ne kadar güzel diyecekti ki bir vana açıldı zihninde ve zararsızlık şartlarına batırılmış sular döküldü içine. Asil Bey, sizin hiç eşyanız yok mu? Kayboldu dedi Asil. Sonra da masaya dirseğiyle yaslanıp sesini alçattı. Ama bence çalındı. Otobüsle geldim. Mola vermek için durduğumuz yerde çalındı. Sonra şikayet ettim tabii. Ama biz sizi ararız dediler. Hala haber yok. Vana kapandı ve adamın zihnindeki sular buharlaştı. Hay Allah. Neyse ne. Neye ihtiyacınız varsa bir liste yapın bana verin. Ben kasabaya inince alırım. Sizler ve senler, ikisi de yakışmıyordu ağzına. Çünkü ne yakında Asil'e ne de saygı duyuyordu herhangi birine. Ama yine de sizler devam ediyordu, en azından şimdilik. Olur dedi Asil. Çay bardaklarını titreterek ancak asla içindekileri dökmeyerek getiren Fevzi'ye elindeki tepsiyi masaya koydu. Asil teşekkür etti ve içine attığı iki şekerin erimesini beklemeden çaydan ilk yudumunu aldı. Sonra başını çevirip Yahya'ya baktı. Çocuk da ona bakıyordu. Ancak hala aynı yerde duruyordu. Sadece gövdesini babasıyla Asil'e çevirmişti. Ancak Fevziye'nin boş kalın eli çocuğun dirseğini tutup çekti. Pansiyona girip görünmez oldular. Bu kez Asil'in bir sorusu vardı. Yol biraz uzun, bizi sahilsiz bırakabilir misiniz? Ama mayo ile havlu lazım. Gerek yok, sahilde bir yerde gördüm. Kafeterya gibi bir yer, orada oturacağım. Yahya da biraz oynar, sadece döneriz. Eğer yüzme bilmediğini söyleseydim, denizin kıyısına gelmek için İstanbul'dan kalkıp neden bu kadar yol kat ettiği sorusuyla mutlaka karşılaşırdı. Bu yüzden söylememeyi tercih etti. Hiç yüzmediğini ve hiç yüzmeyeceğini. Bardaklar 5 yudumluktu. Boşaldılar ve Fevzi'ye çağrıldı. Yahya bir mayo ve tişörtle verandaya çıktı. Bir de iki eliyle taşıdığı boyundan uzun havlusu vardı. İki küçük sandviç taşıyan torba ayağa kalkan Asil'e verildi. Yahya'nın babası da ayağa kalktı. Listeyi yapacak mısınız diye sordu adam. Önce anlamadı neden söz ettiğini, ancak sonra anımsadı Asil. Ofise girdiler. Bir kağıt ve kalem seçildi. Asil üzerine asla gereksinim duymayacağı maddeler yazdığı kağıdı ve satın alınmalarına yetecek parayı adama verdi. Ofisten çıkıp verandaya geçtiler ve sıcaktan patlamasına 3 hararet nöbeti kalmış arabanın koltuklarına dağıldılar. Camlar indirildi, anahtar çevrildi. Gece yürüyerek geçtiği asfalt yola çıkana kadar adam konuşmadı. Ama sonra kim uyardı belirsiz biçimde. Dikkatli ol dedi. Asil'den önce Yahya üzerine andı. Tamam baba. Güneşte fazla kalma. Asil amcanı da üzme. Asfalt bitti. Araba durdu. Bundan sonrası toprakta. Sonra da kum. Yürüyeceklerdi. Arabadan indiler. Ancak Asil'in sesi içeride kaldı. Bir saat sonra döneriz. Araba geldiği yere dönmek üzere hamle yaparken Asil ile Yahya yürümeye başlamışlardı. İlk konuşan Yahya oldu. Gömleğini çıkarmış ve belini bağlamış olan Asil'in dövmelerine bakarak konuştu. Bunlar ne? Resim. Neden kollarındalar? Çünkü hep benimle kalmalarını istedim. Konuşmak için Asil'e her baktığında içlerine güneş dolduğu için kısmak zorunda kaldığı gözlerine rağmen devam ediyordu sorularına. Ama Asil'e bir çocuğun merakını nasıl uyandıracağını iyi biliyordu. Neden? Çünkü onların hepsini rüyalarımda gördüm ama uyanıkken de görmeye devam etmek istedim. Yahya susuyor çünkü düşünüyordu. Üzerinde yürüdükleri ahşap patika kumsaldaki kafeteryaya gidiyor ve masaların çevresi boş olduğu için Asil'in yüzündeki gülümseme duruyordu. Sadece 3 aile vardı. İkisi turist, biri Türk. Ama onlar da turistlerin ülkesinden geldiklerini belli etmek için her işareti üzerlerinde taşıdıklarından Asil'i televizyon haberlerinde izlemiş olmaları olasılığı yoktu. Belki de kesin dönüş adındaki ters göçmenliği benimsemiş ailelerden biriydi. Öyle olsa bile belli ki yeni dönmüşlerdi ve hiçbir şey kesin değildi. Çünkü her ne kadar anayasanın 62. maddesi yurt dışındaki işçilerin ülkeye döndüklerinde hayatlarını denetleyecek bir düzen kurmak üzere devlete önlem alma yetkisi vermiş olsa da hayat bir karikatür olduğu için bu 62'den bir gibi bir tavşan çıkacağını bilenler kesin kararlar almadan önce uzun uzun düşünüyorlardı. Bu yüzden kafeteryadaki Türk ailenin Asil'in eşkalini tanıma olasılığı çocuk havuzu kadar sığdı. Bambudan yapılmış çardakların altındaki masaların daire biçimindeki barın etrafına serpildiği ve menüsünde sadece bira ile meşrubat bulunan kafeteryanın sınırlarına girince Asil Yahya'ya "Önce sandviçlerimizi yiyelim." dedi. Kendilerine seçtikleri masa ile deniz arasında kumdan başka bir şey yoktu. Yıllık tatil tarihlerinin dışında kalan bir dönemden geçiyorlardı. Deniz de kum da garsonlardı. "Ne alırdınız abi? Ne içersin Yahya?" "Kola. Bir de bira. Çok soğuk olsun." Garson gidince Asil elindeki torbadan çıkardığı peçetelere sarılmış sandviçlerden birini Yahya'ya verdi. İlk lokmaları dişleriyle koparıp birbirlerine baktılar. Çiğnerken konuşmanın ayıp olmadığı bir dönemden geçiyorlardı. Asil de Yahya'da. "Kimseye söyleme," dedi. "Ama bana verdiğin sırrı sana söyleyebilir miyim?" Asil güldü. Başıyla dikey konuştu. "Evet. Senin kafanda bir Asil var. Benim kafamda da bir Yahya var mı?" Bu kez başını yatay sallayan Asil hayırdan sonrasını konuşarak getirdi. "Daha yok. Belki de hiçbir zaman olmayacak." "Neden?" "Çünkü daha hiç kötülük yapmadın. Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. İlk kötülüğünü yaptığında kafanın içinde bir çekirdek oluşur. Kafanın içinde ayrı bir kafa gibi. Şeftali ve çekirdeği gibi, tamam mı?" "Tamamdı." Yahya daha önce şeftali görmüştü, çekirdeğini de. "İlk kötülüğünü yaptığında kafan bir balon gibi patlar ve içindeki çekirdek gözlerinden çıkıp gider. Ama nasıl yerdeki bir taşı alıp bıraktığında yere dönüyorsa çekirdek de tekrar gözlerinden geçip kafana yerleşir. Artık o andan itibaren kafanda iki Yahya vardır. Biri ağzını açtığın zaman konuşan, diğeri de çekirdekteki Yahya. Yani sesini senden başka kimsenin duymadığı kafandaki Yahya. Seninle konuşur, sen de dinlersin, duyarsın. Duysam bana ne der? Neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyler. Yahya sandviçini bitirmiş elini sırtıyla ağzını süpürüyor ve düşünüyordu. Elini ağzının önünden çekince sordu. Peki sonra ne olur? Sen de ona göre davranırsın. Ya davranmazsam? Konuşmalar aralarına giren kola ve birayla kesilip onları bırakın elin çekilmesiyle devam etti. Kafandaki Yahya o kadar gürültü yapar ki hiçbir şey duyamazsın. Ne anneni, ne babanı, ne de arkadaşlarını. Çünkü yaptığın şey kafandaki Yahya için kötüyse davranışını değiştirene kadar onun kötü olduğunu tekrarlar. Bir düşünsene, kafanın içinde bir ses var ve sana sürekli bu yaptığın kötü diyor. Sen davranışını değiştirene kadar da susmuyor. Ama diyelim ki onu dinlemiyorsun, duymazdan geliyorsun ve başka kötülükler yapmaya devam ediyorsun. O zaman da kafandaki sesler çoğalır ve her biri ayrı ayrı duymak zorunda kalırsın. Üst üste 10 kötülük yaparsan 10 ayrı Yahya bu yaptığın kötü der. Ne kadar gürültü olabileceğini tahmin bile edemezsin. Kafan şişer. Yumruğunun içindeki buruşmuş peçeteyi torbaya koyması için asile verirken Yahya sordu. Peki neden kötülük yapınca tekrarlıyor, iyilik yapınca susuyor? Kirli peçeteleri içine koyduğu torbanın iki yakasını düğümleyen asil konuştu. Çünkü kafandaki Yahya kimsenin canının acımasını istemiyor. Oysa kötülük önce başkalarının, sonra da senin canını acıtır. Bu kadar basit. Asil çocuğun o güne kadar tanıdığı kimseye benzemediğini anlamıştı. Diğer insanlar iyilikle kuşatılmış kötülük tarafından yönetiliyordu. Şimdilik zihninde herhangi bir bölümü yaşamamış olan Yahya ise asil gibi ilk kötülüğünden sonra kötülük tarafından kuşatılmış iyiliğin emrinde olacaktı. Ancak belki de zihni hiçbir zaman bölünmeyecek ve mutlak iyi olarak kalacaktı. Yahya kola şişesinden sarkan pipeti dudaklarının arasına denk düşürmeye çalışıyor ancak yine de konuşuyordu. Ben yüzmeye gideceğim, benimle gelsene. Sen git, ben buradayım. Hem biraz kafamı dinlemem lazım. Bakalım kafamdaki asil gelmiş mi? Tülbent incelindeki tişörtün sırtından sıyıran Yahya tamam deyip yarım kalmış kolasını aldırmadan denize doğru koşmaya başladı. Serçe büyüklüğündeki ayakları kumsalı çakıl taşları kadar oydu. Yahya'yı karşılamaya gelen bir dalga çocukla çarpıştı ama kimsenin canı acımadı. Yahya asile dönüp el sağladı ve ilk dalganın torunlarıyla çarpışmaya devam etti. Birey yanındaki bardağı dökmektense şişesinden içmeyi tercih eden asil çocuğu izledi. Zayıf bedenine taklalar attıran dalgaları izledi. Ayaklarının üzerine her bastığında üzerinden düşen mayosunu çekip gözlerini perdeleyen ıslak kaküllerini avucuyla yukarı kaldırmasını izledi. Hatta bir ara kafasında bir asil olduğunu inanıp kendini bile dinledi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler: Mister, M-I-S-T-E-R, Mistik, M-Y-S-T-I-C,